Ayrım 13, Rampa, Jack Higgins, sayfa 202. St. Martin rıhtımındaki küçük barda kahvaltı eden Villiers ile Jackson'dan başka kimse yoktu. Şişmanca sarışın bir kadın olan sahibi, "Biraz daha kahve ister misiniz?" diye sordu. Villiers başını salladı. "Müşteriler nerede?"
"Her gün gelenler işlerinin başındalar. Bugünlerde pek turist falan da gelmez bayım. İşler eskiden olduğu gibi değil artık."
"Buralarda bir havaalanı var diye duymuştum."
"Lansi'de ama orası da yıllar önce kapandı."
Kadın sıcak kahveyi fincanlara boşalttı.
"Siz iş için mi geldiniz?"
"Hayır," dedi Villiers. "Bir haftadır arabayla Bretonya'da dolaşıyoruz. Biri bize burada deniz balıkçılığının çok iyi olduğunu söylemişti."
"Öyledir. Kıyının en iyi balıkları burada tutulur."
"Kalacağımız bir yer var mı peki?"
"Sokağın ilerisinde Pomme d'Or diye bir otel var ama beni dinlerseniz oraya gitmeyin. Berbat bir yerdir. Emlakçı Hugo'nun elinde epey kiralık yer bulunur. Yaz evleri falan. İnanın bana sizi gördüğüne çok sevinecektir. Dediğim gibi bugünlerde turist falan düşmüyor buraya. Bürosu 50 metre ileride."
"Çok teşekkür ederim," diye en büyüleyici gülümsemesiyle karşılık verdi Villiers. "Hemen kendisini ziyaret ederiz." Bürosunu tek başına yönettiği anlaşılan Monsieur Hugo beyaz saçlı yaşlı bir adamdı. Duvara bölgenin en büyük ölçekli bir haritasını asmış, üzerine de kiralık yerlerini göstermek için bazı yerlere küçük kırmızı bayraklar dikmişti. "Size köy içinde bir yer bulmak işten bile değil," dedi. "Ancak en çok bir haftalığına tutmanız gerekir." "Önemli değil," dedi Villiers, "ama ben dışarılarda bir yeri yeğlerdim. Birkaç yıl önce burada kalan bir dostum beyaz ev diye bir yerden söz etmişti." Yaşlı adam başını salladı, gözlüğünü çıkartıp kırmızı bayraklardan birini gösterdi. "Güzel bir ev ama sizin için biraz fazla büyük. Hem zaten dolu. Birkaç gün önce Parisli bir beye verdim."
"Anlıyorum."
Villiers haritaya bakıp beyaz ev ile Lens arasındaki bayraklardan birini işaret etti. "Ya şurası?"
"Orası tam size göredir efendim. Fısıltılı rüzgarlar adında modern bir yazlık ev. 5 yıl önce Nantlı bir öğretmen emekliliğini düşünerek yaptırttı. Şu anda yalnız tatillerde kullanıyor. Mobilyalı, 2 yatak odalı. Size orasını haftalığı 500 franktan verebilirim. Herhangi bir kazaya karşı falan da 100 frank depozito alıyoruz. Peşin tabii."
Adam özür dilercesine gülümsedi. "Hayatın acı gerçekleri bayım. Ama parasını ödemeden gidenlere de rastladım bu meslekte."
"Sizi çok iyi anlıyorum."
Villiers cüzdanını çıkardı, paraları masanın üstüne bıraktı.
"Evi gelip göstermemi ister miydiniz?"
"Buna gerek yok. Yapacak pek çok işiniz olduğundan eminim. Bana anahtarı verin yeter."
"Nasıl isterseniz bayım."
Yaşlı adam duvardaki tahtadan bir anahtar alıp uzattı.
"Sokağın alt başında çok iyi bir mağaza vardır. Madame Dubois bütün isteklerinizi sağlayacaktır."
Villiers dışarı çıkıp Citroen evinde tamam mı diye sordu Harvey Jackson.
"Öyle denilebilir. Beyaz evin nerede olduğunu öğrendim. Yakınlarında da bir ev tuttum. Fısıltılı rüzgarlar."
"Aman tanrım," diye söylendi Jackson.
"Şu aşağıdaki dükkanın önünde dur. Birkaç şey almamız gerek."
Villiers arkasına yaslanıp bir sigara yaktı. İşler iyi gidiyordu. Şimdi bütün iş Donner, Raul Montero ve Gabriel'in gelmesine kalmıştı. Ondan sonra oyun başlayabilirdi. Chieftain öğleden az önce Lancia'ya indiğinde Stavro büyük bir Peugeot araba ile kendilerini bekliyordu. Ağaçlar arasından dürbünle uçağı gözetleyen Villiers, yolcular çıktıktan sonra uçağın Stavro'nun daha önce kapılarını açtığı hangarlardan birine sokulduğunu gördü. Stavro Rabier'in kapıları kapatmasına yardım ettikten sonra arabaya bindi.
"Gabriel de geldi mi?" diye sordu Jackson.
Rabier de direksiyona geçmiş olan Stavro'nun yanına binerken Villiers başını salladı.
"Tamam, haydi şimdi eve gidip bir şeyler atıştıralım. Ondan sonra da Ferguson'u ararız. Dostlarımız da hele evlerine bir yerleşsinler bakalım. Beyaz eve daha sonra bakarız."
Dönüp arabalarına yürüdüler. Villiers kendisini bulduğunda Harry Fox yemekteydi.
"Ferguson burada değil, Tony," dedi. "Savunma Bakanlığı'nda genelkurmay başkanları ile yemekte. Bir saat içinde gelir sanırım. Sen neredesin?"
"Breton kıyılarında bir yerde. İster inan ister inanma. Fısıltılı rüzgarlar denilen bir yazlık köşkteyim."
"Peki ya Donner?"
"Yolun üst başında.
Güzel, bana numaranı ver, gelir gelmez ararım seni.
Donner beyaz evin yatak odalarından birisinin kapısını açarak Montero ile Gabriel'i içeri aldı. Yüksek tavanda dar ve uzun pencereli şarap renkli duvar kağıtlı eski biçim bir odaydı burası. Yerden epey yüksek olan rahatsız görünüşlü bir yatak vardı ortada.
Banyo şu kapının ardında dedi Donner. Her konforumuz var. Stavro yarım saat sonra yemeğin hazır olacağını söyledi. Aşağıda görüşürüz.
Adam dışarı çıkınca Montero yatağın üzerine oturup birkaç kere yaylandı.
Aman tanrım şu gacırtılara bak. Sana olan çılgınca tutkumu bütün dünya duyacak.
Gabriel erkeğin yanına oturdu. Buradan hoşlanmadım Raul. O adamdan da hoşlanmadım.
Biliyorum ama benden hoşlanıyorsun, bu da yeter.
Dönüp hafifçe öptü kadını.
Jackson mutfaktan çıktığında Villiers oturma odasında içkisini yudumlayıp Ferguson'un telefonunu bekliyordu.
Paris radyosunu dinliyordum dedi Jackson. Programı kesip bir haber verdiler. İkinci paraşüt birliği bu sabah Goose Green'e indirme yapmış.
Durum nasılmış?
Amerikan kaynaklarına bakılırsa şiddetli çarpışmalar devam ediyormuş.
Villiers iskemleye bir tekme savurdu. Biz de burada oyun oynuyoruz.
Aptallaşma dedi Jackson. Önemli oyunlar bunlar. Bir çorba yaptım. Fransız ekmeğiyle peynir de var. Yemek istersen mutfağa gel. Subaylar kantininde kalmak istersen sen bilirsin.
Jackson mutfağa döndüğü anda telefon çaldı.
Durum nasıl Tony diye sordu Ferguson.
Gelişmekte. Villiers ayrıntıları anlattı.
Çok iyi dedi Ferguson raporu bitince. Donner'ın gerçekten ne yapmak niyetinde olduğunu öğrenir öğrenmez bana telefon et. Sana acele ihtiyacım olabilir. Onun için başçavuş Jackson, telefonun başından ayrılmasın.
Baş üzere efendim. Az önce radyoda Goose Green'deki çarpışmayı dinledik.
Vay canına, bu daha burada açıklanmadı bile.
Neler oluyormuş?
Şiddetli çatışmalar. Haber alma örgütlerimiz yanılmışlar Tony. Sandığımızdan çok daha fazla Arjantinli çıktı karşımıza. Birlik komutanının öldürüldüğünü duydum ama haberlere pek güven olmuyor bu aşamada. Her neyse seninle bağlantıyı sürdüreceğim.
Villiers asık bir yüzle telefonu kapatıp mutfağa girdi. Öğle yemeğinde füme somon balığı, beluga havyarı ve krug şampanyası vardı.
Ben perhizdeyim dedi Donner. O yüzden ben az yedim mi konuklarım da az yerler. Siz yine içmiyor musunuz albayım?
Söylediğim gibi şampanya iyi gelmiyor bana.
Ne isterdiniz öyleyse? Bir ev sahibi konuklarının en güç beğenirini bile tatmin etmelidir.
Montero ne söyleyeceğini bildiğinden gülümsemekte olan Gabriel'e baktı. O da gülümsedi kadına.
Bir fincan çaya ne dersiniz?
Aman tanrım.
Donner kapının dibinde duran Stavro'ya baktı. Git bir şeyler yap bakalım.
Stavro çıktı.
Artık konuşma zamanı geldi Donner dedi Montero. İşimize bakmamız gerek. Zaman bulursan yani.
En iyi zaman şimdiki zamandır.
Donner Gabriel ile Wanda'ya döndü.
Bizi mazur görür müydünüz acaba hanımlar?
Elbette dedi Gabriel. Ben biraz yürüyüşe çıkacağım.
Wanda'ya baktı. Ya siz Bayan Jones?
Donner bir kahkaha attı.
Wanda ve yürüyüş mü? İşte bunu gözümle görsem inanmam.
Kız kızararak ayağa kalktı.
Teşekkür ederim ama ben bavullarımı açacağım.
Wanda çıkınca Donner Gabriel'e yalnızca bir şey hatırlatayım dedi. Ahır bölümüne çok esaslı nedenlerden dolayı yaklaşmak yasaktır. Orası dışında istediğiniz yerde gezebilirsiniz.
Gabriel yere kadar inen pencerelerden birini açıp dışarı çıktı.
Donner ile Montero oturma odasındaki şöminenin başına geçtiler.
Herhangi bir aksilik olmayacağını garanti ediyor musun diye sordu.
Kesinlikle daha bu sabah İtalyan aracım her şeyin yolunda olduğunu bildirdi. Ezosetler yarın sabah burada olacaklar. Sizin altınların da Cenevre'de aynı durumda olduklarını umarım.
Hiçbir sorun yok, ben garanti veriyorum.
Donner bir sigara yaktı. Siz Herkül uçağı ile gideceksiniz. Peki Bayan Legrand ne olacak, o da sizinle mi gidiyor?
Sanırım eğer kendisini kandırabilirsem.
Montero ayağa kalktı.
Ben de biraz yürüyeceğim. Ben de sizinle geleyim o halde. Temiz hava bana da iyi gelir.
Montero'nun söyleyecek bir şey olmadığından birlikte dışarı çıktılar.
Malikane'nin ebe üstünde yüksek bir duvarın ardındaki çalılıkların içine saklanmış olan Tony Villiers epey ilginç şeyler görmüştü. Örneğin zaman zaman evin arka kapısından çıkıp ahırlara giden Stavro, kapı aralığında gördüğü kadarıyla ahır bölmesinde birisi vardı. Ardından Gabriel terasa çıkmış, çiçek tarhları arasından geçip ağaçlığa doğru yürümüştü. Villiers dürbünüyle izledi kadını. Gabriel küçük bir gölün yanında ağaçlıktan çıktı, suyun öteki yanındaki yıkık eve doğru yürümeye başladı. Villiers'ın deneyimli gözü gölün üzerindeki ağaçlıkta bir hareket seçmişti. Dürbünle bakınca ağaçlar arasından uzun saçlı, yamalı blue jeanli, kolunun altında bir av tüfeği olan biri çıktı. Kendisini göstermemeye çalışarak Gabriel'in ardından yürüdü. Villiers kalkıp koşmaya başladı. Gabriel yıkık evin kapısını aralayıp içeri girdi. Av köşkü gibi kullanıldığı anlaşılan odada tahta bir masa, birkaç iskemle, taş bir şömine vardı. Camlar kırıktı, kapının altından yağmur giren yerlerde döşeme çürümüştü. Birden ardında bir ayak sesi duyunca döndü. Kapının önünde zayıf, aksi yüzlü, orta boylu bir genç vardı. Tıraşı uzamıştı, giysileri üzerine bol geliyordu. Saçları kasketinin altından fırlamıştı, elinde bir çifte vardı. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu Gabriel. Delikanlı elinin tersiyle ağzını sildi, gözleri parıldıyordu. ''Bunu size ben sormalıyım. Ben bu malikaneyi koruyorum.'' ''Anladım.'' Gabriel masaya yaslandı. ''Adın ne senin?'' Delikanlı sırıttı. ''Hah, şimdi oldu işte. Paul benim adım. Paul Gobert.'' Gabriel gencin yanından geçip dışarı baktı. ''Buraya gel.'' Paul kadının ardından koşup sağ kolunu yakaladı. ''Saçmalama.'' dedi Gabriel. ''Ben Bay Donner'ın konuğuyum.'' Kolunu çekip iki eliyle itti genci. Paul Gober bir an sendeledi, şaşkın baktı. Sonra birden yüzünde çıplak bir öfke belirdi. Tüfeği atıp kadını kavradı. Gabriel dizini adamın kasıklarına indirdi. Donner ile Montero tepeye çıktıkları anda göl kenarındaki manzaraya ve Villiers'ın tam zamanında olay yerine yetişmesine tanık olmuşlardı. O kadar uzaktan adamın gözlerindeki soğuk öfkeyi görmeleri olanaksızdı. Villiers bir eliyle Paul Gober'in boynunu, diğer eliyle kemerini tutup genci kaldırdı ve savurduğu gibi göle fırlattı. ''Gober!'' Donner tepeden aşağı koşarken bağırıyordu. Genç korku dolu gözlerle yaklaşan adama baktı, sonra koşa koşa kaçıp gitti oradan. ''Bir şeyin yok ya?'' diye sordu Villiers Gabriel'e. ''İyiyim ama senaryoyu değiştirsek iyi olur sanırım. Çok tek düze olmaya başladı bu iş. Dikkatli ol, gelen var.'' ''Ben burada yazlık bir evde oturan bir İrlandalıyım. Adım Michael Hogan.'' İrlanda'daki durum nedeniyle haber alma örgütünde adamlarına yerel İrlanda aksanlarını öğreten özel bir laboratuvar kurulmuştu. Villiers Cross Magie'nin 5 mil yakınında doğmuş ve yaşamış gibi konuşabilirdi. Michael O'Hagan da daha önce kullandığı bir addı. Montero telaşla geldi olay yerine. ''Gabriel, bir şey olmadı ya.'' ''Bu beyin sayesinde olmadı.'' ''O'Hagan,'' dedi Villiers İngilizce olarak. ''Michael O'Hagan.'' ''Size teşekkür etmek isterim efendim.'' Donner Villiers'ın elini tuttu. ''Felix Donner.'' ''Burası benim. Bu Bay Montero. Kurtardığınız hanım da Bayan Legrand. Bayan Legrand'a saldıran yaratık ise Gobert adında bir çingene. Onların ortalığa göz kulak olmaları için arazimde kalmalarına izin vermiştim. İşte bu da bu insanlara insanmış gibi davranırsan sonunun ne olacağını gösteriyor.'' ''Tanıştığımıza memnun oldum,'' dedi Villiers. ''Siz olay yerine nereden yetiştiniz Bay O'Hagan?'' ''Ağaçların yoluyla birleştiği yerden. Haritamda yol ararken o adamın Bayan Legrand'ı sinsice izlemekte olduğunu gördüm. Gerisini biliyorsunuz.'' ''Hem de çok iyi biliyoruz. Buralarda mı kalıyorsunuz?'' Villiers oyunu yapmanın anlamsızlığını fark ediyordu. ''Bir dostumla az ileride yazlık bir evde kalıyorum. Britanya'yı araba ile dolaşıyoruz.'' Basit, açık görünmeye çalışmış, bunda da başarılı olmuştu. ''Gelin bir içki içelim,'' dedi Donner. ''Çok teşekkür ederim ama başka bir zaman belki, geç kaldım zaten.'' Donner ısrar etti. ''Şu halde akşam yemeğine gelin, arkadaşınızı da getirin.'' ''Yanımda giyecek doğru düz bir şeyim yok.'' ''Önemli değil, resmi bir şey değil zaten, arkadaşınızı da getirin.'' ''Pekala ama onun için söz veremem, başka planları vardır belki.'' 7:30-8 arası bekliyoruz.''
Villiers dönüp canlı adımlarla yürümeye başladı. İyi ki çevredeymiş dedi Montero.
Ya öyle değil mi?
Donner'ın kaşları çatılmıştı.
Villiers eve dönünce tıraş olup bir duş yaptı. Mutfağa geldiğinde üzerinde koyu renk bir gömlek, pantolon ve tweed bir ceket vardı. Ayağını mutfak taburesine dayayıp paçasını sıvadı ve elindeki Walter PPK tabancasını sol dizine, ayak bileğinin hemen üstüne bantla bağladı.
''Düşman atlarının gerisine mi?'' diye sordu Jackson.
''Eh, ne olacağı önceden bilinmez. İnsanın gizli bir kozu olması her zaman iyidir. Görüşürüz. Sakın yaramazlık yapma.''
Villiers Citroen'e atlayıp gittikten sonra Jackson kendisine bir fincan kahve daha doldurdu. Tam radyoyu açmak için uzanmıştı ki birden sanki kapı aralanmış gibi ensesinde bir serinlik duydu. Hızla döndü olduğu yerde. Yani Stavro elinde tabancasıyla kapının önündeydi. Arkasında da Ruz'un serserilerinden ikisi duruyordu.
Yüksek pencerelerin dışında çimenliğin ötesindeki çam ağaçları turuncu gökyüzüne yapıştırılmış karton şekilleri andırıyordu. İçerisi sıcak ve rahattı. Gabriel'in üstünde sarı elbisesi vardı. Montero ise mavi bir pamuklu gömlekle blue jean giymişti. Donner'ın resmi olmamaktan kastı ise ceket yerine üzerine mohair bir kazak geçirmekti.
Donner pencereleri kapatırken dışarı baktı. Yarın hava bozabilir.
''Umalım ki bozmasın.'' dedi Montero. ''Yemek şahaneydi doğrusu.''
''Vanda'nın işi bu, beni ilgilendirmez. İşi üstlendiği zaman gerçekten güzel şeyler yapar.''
''Güzelden de öteydi.'' dedi Gabriel. Erkeğin sesindeki küçümsemeyi fark edince ''mükemmeldi.''
''Aman bunu sakın kendisine söylemeyin. Yoksa kurumundan yanına yaklaşılmaz.''
Tam o anda elinde bir tepsiyle Wanda içeri girdi. İçlerinde en giyinmişi oydu. Üzerinde iki parçalı siyah kadifeden bir gece elbisesi vardı. Montero ile Gabriel'e çay getirmişti.
''Elinden geleni ardına koymuyorsun değil mi?'' dedi Donner. ''Peki ya Bay O'Hagan'a ne dersin? Bütün İrlandalılar çay içerler öyle değil mi O'Hagan?''
''Bilmem'' dedi Villiers. ''Ben kahveyi yederim.''
Kızın fincanları uzatan eli yine titriyordu. Yeniden öfkeye kapılan Gabriel Montero'ya ''Burası çok havasız, biraz dışarı çıkalım mı?'' dedi.
''Neden olmasın? Balkon kapısını açıp dışarı çıktılar.
Birbirlerine pek uygun bir çift.'' diye Donner arkalarından bakıp söylendi.
Villiers hafifçe şaşırmış görünmeyi başardı.
''Evet, öyle denilebilir sanırım.''
''Bay O'Hagan, siz ne iş yaparsınız?''
''Satış mühendisiyim. Özellikle petrol pompası.''
''Kuzey denizinde petrol bulunduğuna göre işleriniz epey iyi olmalı.''
''Evet öyle.'' Villiers saatine baktı. ''Çok iyi bir gece geçirdim. Ama korkarım artık gitmem gerek. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız.''
''Çok yazık. Neyse yine de tanıştığımıza memnun oldum.''
Donner adamı ön kapıya kadar geçirdi. ''Yaptıklarınız için size bir kere daha teşekkür etmek isterim.'' ''Adamım Stavro'yu çingeneleri bulması için akşam üzeri gönderdim. Ama oraya vardığında çoktan tası tarağı toplayıp gitmişlerdi.''
El sıkıştılar. Villiers bahçeye doğru yürüdü. Donner oturma odasına döndü.
''Bir şey ister miydin?'' diye sordu Wanda.
''İstemem. Haydi sen git yat.''
''Ama daha çok erken Felix.''
Donner başını salladı. ''Sen hiç adam olmayacaksın değil mi?''
Elini kızın yüzüne doğru kaldırınca Wanda tokat yiyecekmiş gibi irkildi.
''İşte böyle. Dedilerini yap ve git yat.''
Wanda çıkarken Stavro girdi içeri.
''Araba hazır mı?'' diye sordu Donner.
''Evet.''
Donner aralık duran teras kapısına gitti. Çimenliğin öte yanında Montero'nun yanan sigarasını seçebiliyordu.
''Hey siz ikiniz, ben biraz dışarı çıkıyorum. İçkilerinizi kendiniz alın, tamam mı?''
Sonra Stavro'ya döndü. ''Peki haydi yürü şimdi.'' Montero sigarasını tüttürürken parmaklığa dayanmıştı.
''Annemle kızım hakkında konuşmaktan başka bir şey yapmadım gece boyunca. Seni sıktım sanırım.''
''Ama onlar senin parçalarının Raul. Bunları bilmek isterim, önemlidir.''
''Doğru. Köksüz yaşam yaşam değildir. Hepimizin zaman zaman başımızı dayayacak bir yere ihtiyacımız vardır. Tam olarak anlayışla karşılanacağımızdan emin olacağımız bir yer.''
''Benim de böyle bir yerim olsaydı keşke.'' dedi Gabriel. Sesinde erkeğin kalbini sızlatan bir dokunaklılık vardı.
''Ama var sevgilim, yarın buradan doğruca Arjantin'e uçuyorum.''
''Anlamadım.''
''Lancy'den. Savaş malzemesi yüklü bir uçakla Herkül nakliye uçağı. Sen de benimle gelebilirsin.
Gidebilirdi de. Gerçek olan buydu.
Öylesine kolaydı ki bu. Gabriel o anda erkeğe her şeyi açıklayabilirdi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 217.